Ayrım 11.
Hatta dedenin dedesi yaşında. Sen deden yaşında adamla evlenmedin mi? O dedem yaşında değildi. Babam desen anlarım. Kasım Gülek de dedem yaşında değil. Babam desen anlarım, dedi Nilüfer. Kasım Gülek seni almaz. Yılların bekarı o. Ayağı çarıklı politikacı. 100 yaşında mıdır nedir kim bilir. Kendimi bildim bileli vardı. Dünya kurulduğunda da vardı eminim. Birden rolleri değiştirdiklerini fark ettiler. Nilüfer hayatı boyunca ailenin yanında gördüğü her erkekte tenkit edilecek bir kusur bulmuştu. Son olarak Jean-Pierre ile uğraşırken şimdi tenkit sırası kardeşine gelmişti. Kasım Bey'i tanıyınca sen de seveceksin. Ama ben şu fasulye sırığı gibi renksiz, ensiz, beyaz gözlü adamı hiç sevmeyeceğim. Onunla evlenmeye sakın kalkma, dedi Nilüfer. Yine mi uğraşıyorsun benimle? Sen kendine bak. Nasıl tanıştın Kasım Gülek'le? Nerede tanışılır ki bir politikacıyla, diye sordu Aylin lafı değiştirmek için. Bir başka politikacının evinde, Esma teyzemde. Hemen asıldı mı sana? O nasıl laf? Terbiyesizlik etme. Yıllar önce bir kokteylde karşılaşmıştık teyzemlerle. Uzun uzun sohbet etmiştik. Derken bu yaz başında İstanbul'da Hilton'da bir davette gördüm. Siz hala bekar mısınız, diye sordum. Evet, dedi. Kimi bekliyorsunuz, dedim. Parmağıyla beni işaret etti. Elbette ciddiye almadım. Aramızda ertesi gün Kilyos'a gitmeyi planlıyorduk arkadaşlarla. Meğer bizi duymuş. Ertesi gün Kilyos'ta kumlarda yatarken bir de ne göreyim, karşımda durmuyor mu? Her gün aramaya başladı. İnanılmaz derecede kültürlü ve ilginç bir adam. Aylin, sen aşk nedir biliyor musun? Nilüfer, ben Senusa ile evlenmek istediğimde bana söylediğin her şeyi şimdi ben sana tekrar etmek istiyorum, dedi Aylin. Ben boşuna nefes tüketmiştim. Sen bari tüketme. Çünkü kimse karşısındakini dinlemiyor. İnsanlar doğrularını ve yanlışlarını kendileri bulmak zorundalar, dedi Nilüfer. Aylin ve Jean-Pierre Lozan'a döndükten sonra birlikte oturmaya başladılar. Toby Van Schoyer'in Aylin'e verdiği dolarlar çok dikkat etmesine rağmen suyunu çekiyordu. Hilmi dayısının yolladığı parayla ancak okul ücretini karşılayabiliyordu. İstese daha fazlasını da yollardı ama dayısına parasızlıktan şikayet etmeye hiç niyeti yoktu. Dayısının onu Senussi'den boşatabilmek için harcadığı paralar bile dünya kadar tutmuştu. Jean-Pierre'in güzel bir katı vardı okula yakın ve çoğu akşamları onunla birlikte geçiriyordu. Hem Jean-Pierre ile çok iyi anlaşıyorlardı, hem de genç çocuk ailenin sıkıştığı fizik, kimya gibi derslerde en büyük yardımcısı oluyor, imtihanlarına çalışırken destek veriyor, tezlerini daktiloya çekiyordu. Aylin neredeyse okulu ancak Jean-Pierre'in yardımları sayesinde bitirebileceğine inanmaya başlamıştı. Tıp fakültesindeki desteğinin yanı sıra yepyeni bir bakış açısı getirmişti Aylin'e. Doğa ile iç içe yaşıyorlar, hafta sonları bisikletle dağlarda geziyorlar, kayak kaymaya gidiyorlar, şalelerin kocaman şöminelerinde çıtırdayan kütüklerin karşısında tarçınlı şaraplarını içiyorlar ve ufacık şeylerden memnun oluyorlardı. Bir gün Aylin oturmuş hesap kitap yapıyordu. Bu ayın sonuna yine çok zor getireceğim, Jean-Pierre dedi. Anatomi kitapları dünyanın parası tutuyor. İkinci el olanları alsana. Zaten öyle yapıyorum ama kitap parası vermekten iflahım kesildi. Bir süre oralarda dolaşıp durdu Jean-Pierre. Bir şeyler düşünüyor gibi bir hali vardı. Aylin, bir şey söylemek istiyorum ama sakın yanlış anlama, dedi. Ne var? İsviçreli olduğun takdirde fakülteye bedava devam edebileceğini biliyor musun? Biliyorum ama İsviçreli olmadığımı da biliyorum ne yazık ki. İstersen olabilirsin. Bu Hristiyan olmaya benzemiyor canım. Kilisenin papazına gidip ben İsviçreli olmak istiyorum papaz efendi dediğinde İsviçreli olamıyorsun. Ama kilisenin papazına ben Jean-Pierre ile evlenmeyi kabul ediyorum dediğinde İsviçreli olabiliyorsun, dedi Jean-Pierre. Aylin nutku tutulmuş gibi baka kaldı Jean-Pierre'e. Neden sonra boğuk bir sesle ne diyorsun sen, diye sordu. Benimle evlenir misin diyorum. Bunu fakülteyi bedavaya getireyim diye mi istiyorsun? İşte yanlış anlamandan bu nedenle korkuyordum. Hayır, seni sevdiğim için, seninle çok mutlu olduğum için ve zaten birlikte yaşadığımız için evlenmek istiyorum. Ne zaman? Hemen. Evet, evet, diye bağırdı Aylin. Jean-Pierre Aylin'i kucakladı. Bir süre birbirlerine sarılıp dönüp durdular odada. Birden Aylin kurtardı kendini Jean-Pierre'in kollarından. Jean-Pierre, hiç hoşuna gitmeyecek bir şey hatırladım, dedi. Ne hatırladın? Ben zaten evliyim. Ailenin boşuna bilmesi için uzun süre beklemesi gerekiyordu. Mahkemeye şahitler getirilmiş, karı kocanın geçinemedikleri gözler önüne serilmiş, Senussi gazetelerde çıkan ilanlarla aranmış, bulunamamıştı. Her şeyin yolunda gitmesi için avuçla para dökmüştü Hilmi Bey. Dava neticelenmiş ve Aylin boşanmıştı. ama yine bir süre beklemesi gerekiyordu. Kısa bir zaman sonra Türkiye'de boşanmış olacaktı resmen. Fransa'da boşanmış sayılması için Fransız mahkemelerinin kararı tasdik etmesi gerekiyordu. Pisliği çubuklamayalım demişti avukatları. Aylin Hanım bir gün yine Fransa'da evlenmeye kalkarsa o zaman düşünürüz. Bu arada Nilüfer de Aziz'i ikna etmişti boşanmaya. Türkiye'ye dönmek üzereydi. Kardeşine Paris'ten ayrılmadan önce veda etmek için telefon etti. Aylin çok yakından tanıdığı, sevdiği 15 yıllık eniştesi Aziz'i kaybediyor olmaktan dolayı mahzundu. Nilüfer ne olur evlenmek için acele karar verme diye yalvardı ablasına. Ben kararımı çoktan verdim dedi Nilüfer. Sen o dedeyle evlenirsen ben de Sırık'la evleneceğim bilmiş ol dedi Aylin. Sana Sırık'la mutluluklar diliyorum dedi Nilüfer. Kız kardeşler yaşamlarında bir yol ayrımına gelmişlerdi. Birbirlerinden hem epeyce uzağa düşüyorlar hem de yakınlaşıyorlardı. Aralarındaki coğrafi mesafe açılıyordu ama yaşlar arasındaki mesafe de o ölçüde birbirine yaklaşıyordu. Aylin büyüyor, olgunlaşıyor, olaylara değişik açılardan bakmasını öğreniyor ve ilk defa ablası onun için değil de o ablası için endişe ediyordu. Nilüfer de yıllardan sonra yepyeni bir aşk yaşıyor olmanın coşkusuyla çocuklaşmış gibiydi. Nilüfer Türkiye'ye döndükten sonra hemen boşanacak ve Kasım Güley'in Ankara Bahçeli Evler'deki evinde çok sade bir nikahla ikinci evliliğini adam atacaktı. Aylin Salim Tuncer'den beklediği haberi alır almaz dayısını aradı. Sevgili dayıcığım dedi, sayende bu beladan da kurtuldum. Artık kuşlar gibi hürüm. Boşanma ilamım elime ulaştı. Şimdi bana İsviçre'ye gelebileceğin tarihi bildir, nikah günümü ona göre ayarlayayım. Hani kuşlar gibi hür olduğuna seviniyordun dedi dayısı. Yeni bir evliliğe cüp diye atılman doğru mu? 2 yıldır beraberiz Jean-Pierre'le dedi Aylin. Bu kez ne yaptığımı iyi biliyorum. Hilmi Bey yeğeninin kendi yaşına uygun, üniversitede zekası ile sivrilmiş, genç, akıllı, medeni ve kültürlü bir atom fizikçisiyle evlenecek olmasından memnundu aslında. Ailenin bir kocası olduğunda kendi omuzlarındaki sorumluluk da azalacaktı. Hilmi Bayındırlı'nın eşi Rosie, Verdier'de kayak yapmaya gitmişti. Hilmi Bey bir uçağa atlayıp geldi, Rosie ile ailenin nikahı için hazırlanmasını, araba yollatıp onu aldıracağını söyledi. Rosie turkuaz rengi bir manto ve kaplin şapkayla geldi Leysen'e. Nikahta sadece Eger ailesi bir de Bayındırlılar vardı. Hayatında gördüğü en sade gelindi Aylin. Şapka bile giymemişti başına. Üstünde açık yeşil bir döpiyes vardı. Kendi şapkasından tedirgin oldu Rosie. Çarçabuk kıyılan nikahtan sonra yakınlardaki bir restoranda yemek yediler. Yeni evlerin şerefine şampanya kadehlerini kaldırdılar ve Aylin'i mutlu bir gelin olarak Jean-Pierre ile paylaştığı dairesine yolladılar. İki öğrencinin bu evliliği zaman içinde Aylin'in dış görüntüsünü olduğu kadar iş dünyasında değiştirecekti. Aylin, Jean-Pierre ile birlikte yaşadığı günlerde tıp ilmiyle yakından tanışıp ufkunun pencereleri o zamana kadar hiç bilmediği yepyeni bir dünyaya ardına kadar açacak, peşinden koştuğu gerçek zenginliğin dış dünyanın görkemli vitrinlerinde değil de insanların iç alemlerinde bulunduğunu öğrenecekti. Yeni dünya, yeni ufuklar. New Rochelle Hospital Medical Center, ailenin yaşamının 90 derecelik bir açıyla başka ufuklara yönelmesine yol açan olaylar dizisinin başlangıç noktası oldu. 1971 yılının sıcaktan kavrulan bir Temmuz gününde asistanlığını yapmak üzere New Rochelle Hospital'a adım atarken Aylin üniversiteyi yeni bitirmiş ve New York gibi bir metropolde kendine asistanlık ayarlayabilme şansını yakalamış genç bir doktordu sadece. Jean-Pierre Los Alamos'taki nükleer araştırma merkezinden geri çeviremeyeceği bir teklif almıştı. Aylin çölün ortasındaki New Mexico'ya gitmek istemedi. Aylin'i Amerika'da kabul eden yerler arasında Los Alamos'a uzak olmasına rağmen en uygun hastane kuşkusuz New Rochelle'dı. Jean-Pierre ile Aylin boşanmayı hiç düşünmemişlerdi ama birbirlerine kilometrelerce uzakta iki ayrı şehirde yaşayan genç karı kocaların evliliğinin yürüyemeyeceğinin de bilincindeydiler. Onların birbirlerine karşı olan sorumlulukları artık bitiyor ve müşterek hayatları bir yol ayrımına giriyordu. Şimdi mesleklerinde kendilerine büyük imkanlar açan kapılardan girmekteydiler. Her ikisinin de çok uzun yıllar emek verdikleri birer tahsil dönemleri ve beklentileri vardı. Beklentilerinin ardındaki çocuklar, aile hayatı, domestik mutluluklar öncelikli değildi. Onlar normal zekalarda, normal beklentileri olan sıradan insanlarda değildirler. Her ikisi de üstün yetenekli, sıra dışı kişilerdi. Birlikte ya da en yakın yerlerde olmak için imkanlarını zorlamadılar. Kendi kaderlerinin onlara tayin ettiği istikametlere doğru yola çıkarken evliliklerini oluruna bırakıp el sıkıştılar ve ayrıldılar. Ellerinde bu evlilikten 6 yıllık sağlam bir dayanışma ve derin dostluk duygularıyla dopdolu gençlik anıları kaldı sadece. Aylin çok ciddiye aldığı işine büyük bir heyecanla başladı. Asistanlığının ilk yılında genç doktorlar hem öğrenir hem de çalışırlardı. Bakımlarına verilen hastalar, çalıştıkları hastane koğuşlarında yatan kişiler olurdu. New Rochelle son derece hareketli bir hastaneydi. İşi çok yoğundu. Aylin'in başını kaşıyacak vakti yoktu. Bu koşuşturma arasında hoş sürprizler de eksik olmuyordu Allah'tan. New Rochelle'da tanıştığı Afganistanlı genç meslektaşı Azim'in karısı, 11 yaşından beri arkadaşı olan Zeynep tarzı çıktı. Zeynep ile çocukluğundan itibaren sık sık kesişen yolları bir kere de New York'ta birleşiyordu. Aylin geçici olarak tuttuğu evi değiştirip Zeynep'lerin çok yakınında 40. caddede yeni bir eve taşındı. İki arkadaşın hemen hemen her günleri birlikte geçmeye başladı. Azim ve Zeynep Aylin'i gittikleri yerleri birlikte götürmek istiyorlardı. 1972 kışında Afgan sefaretinde verilen bir kokteylde onlarla birlikte gelmesi için Aylin'e ısrar ettiler. Aylin gece hayatını ve gezmeyi çok sevdiği için arkadaşlarına takılmaktan gocunmuyordu. O gece kokteyl için hazırlanırken hayatının en büyük aşkıyla tanışacağını ve uzun yıllar bu ümitsiz aşkın peşinde dünyayı dolaşacağını bilmiyordu elbette. Ama nedense o gün bir ön seziyle giyimine ve makyajına her zamankinden daha fazla vakit ayırdı. Afgan sefaretinin salonu dolduran insan kalabalığının arasında Aylin ilk bakışta gördü onu. Zaten onu gördükten sonra da başka kimseyi görmez oldu. Uzun boylu, esmer, insanın içine işleyen yeşil gözleri ve kır düşmüş saçlarıyla bir zarafet abidesi gibi duruyordu pencerenin önünde, sigara içiyordu. Zeynep'e "Kim bu adam?" dedi. "Kim? Ha o mu? Pasvak. Birleşmiş Milletler'in Afganistan sefiri. Ne hoş adam değil mi? Beni hemen tanıştır ona." "Aylin, Pasvak evlidir ha." "Zeynep, beni tanıştır ona," dedi Aylin. Azim, Zeynep ve Aylin Pasvak'a doğru yürüdüler. Pasvak, arkadaşlarının yanında ona doğru gelmekte olan genç kadına baktı. Bir bulutun içinden sıyrılmış da bilinmeyen bir diyardan kaptığı nemi hala üzerinde taşıyormuş gibi şeffaf, ışıklı, gizemli, ince, uzun, hayal gibi bir genç kadın. "Size Aylin'i tanıştırmak istiyorum, Ekselans," dedi Azim. "Bu kadar hoş ve zarif bir Amerikalı ile ilk defa tanışıyorum," dedi Pasvak. "Ben Türk'üm, Ekselans." Pasvak'ın hayran bakışları bir süre Aylin'in sarı yeşil kedi gözlerine takılı kaldı. Sonrasını hiç hatırlamıyor Aylin. Ne söylediler birbirlerine, ne yaptılar, nereye gittiler? Aylin artık bitmesini hiç istemediği bir rüyadaydı. Hayatında her şey ilk kez yerli yerine oturuyor, parçalar yerlerini buluyordu. Kendini, kadınlığını, duyarlılığını, derinliğini öğreniyordu. Pasvak, Oxford aksanıyla mükemmel bir İngilizce konuşuyordu. Ana dili gibi Fransızca biliyordu. Şairdi. Afgan dilinde okuduğu şiirleri dinlerken her kelimesini anladığını düşünüyordu Aylin. Pasvak ona yeni bir ufuk açmıştı. Şiire, edebiyata, resme, müziğe, kısacası tüm sanat dallarına onu yönlendirilmesiyle sağlam adımlar atıyor, verdiği kitapları hatmedercesine okuyor, önerdiği konserlere, sergilere gidiyordu. Tüm kadınları peşinde koşturan Pasvak da Aylin'e tutulmuştu delice. Neredeyse kızı yaşındaki bu ilginç kadında her şeyi birden bulmuştu. İnanılmaz bir zeka, espri yeteneği ve fışkıran bir enerji. Orta yaşı geride bırakmış bir adam için hayat kaynağı gibiydi Aylin. Aylin, Pasvak'a karısı hakkında tek bir soru bile sormadı. Evli olduğunu, karısının memleketinde yaşadığını, hatta 3 yetişmiş çocuğu olduğunu da duymuştu. Bu konular aralarında hiç konuşulmadan kendiliğinden tabulaşmıştı. Bilmek de istemiyordu ayrıca. Bilmediği sürece rahattı. Pasvak da Aylin'in Los Alamos'ta çalışan bir atom fizikçisi kocası olduğunu duymuştu. O da bu konunun üstüne hiç gitmedi. Aylin ve Pasvak ayrı evlerde oturmakla beraber hemen hemen haftanın 3-4 gecesini birlikte geçirmeye başladılar. Aylin asistanlığının ikinci yılında hastane dışındaki hastalarla da ilgilenmeye başladı. Liaison konsültasyon denilen bir çalışma sistemine girmişti. Başka şikayetlerle, örneğin apandisit ameliyatı olmak için hastaneye yatmış olan bir hastada depresyon, uykusuzluk gibi arazlar baş gösterirse hastanede yattığı sürece onun ruh sağlığı bakımından da üstleniliyordu. Ayrıca gece nöbetleri vardı. Nöbetçi olduğu akşamların ertesinde erken yatıp uykusunu almak istiyordu. Ayrıca kız arkadaşlarıyla programlar yaptığı oluyordu. Bu gibi nedenlerle ikinci yıl Pasvak'la daha az birlikte olabildiler. Kolejden birkaç yakın arkadaşını da bulmuştu New York'ta. Örneğin sınıf arkadaşı Emel Güzelbahar'ı sık sık görüyordu. Pasvak'ın da kendi mesleğinin gereği birçok akşamı dolu olabiliyordu. Yine de ikisi yakın arkadaşlarının arasında ayrılmaz bir çift oluşturmuşlardı ve tüm tatillerini birlikte geçiriyorlardı. Bir yaz önce Türkiye'de, oradan Afganistan'a gittiler. Aylin sevgilisini tüm akrabalarına, babasına, ablasına, dayısına, yeğenlerine, kuzinlerine tanıştırdı. Aile Aylin'in kolunda çıka gelen doğulu adamlara alışmış gibiydi. Pasvak'ın Libyalı Senusi'den çok daha hoş, kültürlü ve zarif olduğunu kabul ettiler. Ailenin yaşlıları adama hayran kalmakla birlikte bu işin nereye varacağını da sormamazlık edemiyorlardı. Afganistan'da Aylin Pasvak'ın ailesine tanıştırılmadı. Ona rağmen Aylin sevgilisinin ülkesinde olmaktan, onun için büyüdüğü renkleri, kokuları, tatları, adetleri tanımaktan büyük bir mutluluk duydu. Tanıştırıldığı insanlarla çok sıcak ilişkiler kurdu. Pasvak'ın ailesine dair hiç soru sormadı, kendine anlatılanlarla yetindi. 1972'nin sonuna doğru Pasvak Londra'ya tayin edildi. Aylin hayatının, mutluluğunun ellerinin arasından kayıp gittiğini düşündü. Pasvak'tan ayrılmamak için Londra'daki hastanelerde iş aramaya başladı. Oysa kısa süre önce ihtisasını yapmak için gerekli tüm formaliteleri tamamlamış, istediği hastanelerin sıralamasını yaparak başvuruda bulunmuş ve şansına New York'un en önemli hastanelerinden biri olan Mount Sinai'ye bağlı Roosevelt Hospital'da ihtisas hakkı kazanmıştı. Bir süredir hem psikiyatri bölümünde çalışıyor hem de araştırma yapıyordu. Bu genç bir doktor için kaçırılmaz bir fırsattı. Zeynep ve Azim'in ailenin bir çılgınlık yapmaması, istifa etmemesi konusunda ikna etmek için dillerinde tüy bitti. Aylin öylesine aşıktı ki gözü hiçbir şey görmüyordu. Pasvak'ta hiçbir zaman istikbal vaat etmediği bu genç kadının kendi yüzünden önündeki parlak meslek hayatına gölge düşürmesini istemediğinden, Azim ve Zeynep de aşkların birbirlerine yeteri kadar zarar verdiklerinin kanısındaydılar. Pasvak gibi bir diplomat varken onun değil de Waldheim'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçilmesinin tek nedenini Aylin'le olan ilişkisine bağlıyorlardı. Aylin'i Londra sevdasından vazgeçirmek için çok dil döktüler. Sonunda Aylin New York'tan ayrılmaktan vazgeçti. Sık sık Londra'ya seyahat etmek ve tüm tatillerini birlikte geçirmekle yetinmeye karar verdiler. Pasvak New York'tan ve Aylin'den ayrılıp Londra'ya gitti. Aylin o yılı aklı beş karış havada geçirdi ve bir yıl içinde 4 kere Avrupa'ya uçtu. Aralarına giren mesafe aşklarını söndüreceğini büsbütün alevlendirmişti. Her 3 ayda bir Paris'te, Roma'da veya Londra'da buluşuyorlardı. Pasvak Aylin'i şiirlerle, güllerle, şampanyalarla ve sevgi sözcükleriyle bir masal dünyasında yaşatmaya devam ediyordu. 1974 yılında Pasvak'ın bu kez Hindistan'a tayini çıktı. Aylin, kaderin ağlarını onlar için giderek daha çileli iplerle örmekte olduğunu nihayet görmeye başladı. Ya mesleğine boş verip sevdiği adamın peşinde adım adım dünyaya dolaşacaktı ya da mesleğini ön plana alacaktı. Hayat bir meslek uğruna aşktan vazgeçmeye değer miydi? Tam değmez demeye hazırlanıyordu ki çalıştığı hastanede psikiyatri bölümü şefliğine terfi ettirildi. Aylin bu atamanın ona açacağı ufku görmezlik edemedi. Mesleğinden de aşkından da vazgeçemeyecekti. Kendi kendine mümkün olamayacağını bile bile geçersiz formüller aramaya koyuldu. Her ikisi de Müslüman olduğuna göre Pasvak'ın ikinci eşi olamaz mıydı? En büyük tepkiyi Zeynep gösterdi. Bir kere yaptın zaten böyle bir saçmalık. Bir kere daha yapıp babanı yüreğini mi indireceksin dedi hışımla. Pasvak o Arap'la bir tutma. İkinci eşiymiş. Yakışır mı sana? Tuh yazıklar olsun. Ben Pasvak için peçeye bile girerim. Gir o zaman. Hastaların dertlerini peçenin arkasından dinlersin artık. Deli misin sen Aylin? 2 yılda bir dünyanın bir başka köşesine atanan evli bir adamın peşinde Daha kaç sene dolaşacaksın? Zeynep, sen aşk ne demek bilmiyorsun. Henüz böyle bir duyguyu tadmadın. Beni de senin kadar akılsız yapacaksa hiç tatmayayım daha iyi, dedi Zeynep. Zeynep'in evliliği de yürümüyordu bir süredir. Azim'le yetişme tarzlarındaki farklılıklar iyice su yüzüne çıkmıştı. Zaten çok uzaktan akraba olan kocasıyla bir mantık evliliği yapmışlardı. Beraberlikleri sürekli kişilik çatışmasına dönüşünce mantığı da kalmamıştı evli olmanın. Kendi evlilik gemisini karaya oturtan Zeynep, kendi kadar Aylin için de üzülüyordu. Sonunda Aylin'in sağduyusu aşkına galebe çaldı. Şimdilik kaydıyla sevgilisinin peşinden Yeni Delhi'ye gitmekten vazgeçti. Paspak en kısa zamanda buluşacaklarına söz vererek Hindistan'a doğru yola çıkarken aşk ve hasret çeken Aylin'i teselliyi vodkada aramaya bıraktı. Aylin gönlü yaralı bar kuşunu çok kısa bir süre oynadı. Sonra toparlandı ve işinin başına döndü. Hastanede işleri o kadar yoğundu ki çoğu kez Paspak'ı düşünecek zaman bile bulamıyordu. Bir ara değişiklik olsun diye rotasyon sisteminden faydalanarak İstanbul'a geldi ve Bakırköy Akıl Hastanesi'nde 3 ay boyunca hem kendi konusunda incelemeler hem de doktorluk yaptı. Bu son derece hızlı hayata rağmen Paspak'ı unutmak ya da ondan vazgeçmek mümkün olamıyordu. Paspak, Aylin'e 2 kere Yeni Delhi'ye gelmesi için bilet yolladı. Bir seferinde de Katmandu'ya gittiler. Aylin her Hindistan seferinden büyülenmiş olarak dönüyordu. Muhteşem renkleri ve aromaları olan bu gizemli ülkeye vurulmuştu. Paspak da Aylin'e yaşadığı memleketi sevdirmek için onun hoşlanabileceği her yere götürüyor, hoşlanamayacağından emin olduğu karanlık yüzünü ondan saklamasını iyi biliyor, ince bir dantel örer gibi titizlikle yönlendiriyordu Aylin'i. Uzak Doğu'nun büyüsüne kapılan Aylin, son Hindistan ziyaretinde Yeni Delhi'de şehir hastanesiyle konuşmuş, kendine bir iş daha ayarlamıştı. New York'a dönerken Zeynep'e onu hava meydanında karşılaması için telgraf çekti. Zeynep, Aylin'in anlattıkları karşısında dehşete düştü. Bu aptal kadın dünyanın bir ücra köşesinde kendini heder edip gidecekti. Bu işi desteklediği için Paspak'a da fena halde kızmaya başlamıştı. Paspak'ın damadı Afganistan'da Maliye Bakanı olmak üzereydi.